Dördüncü ayrım.
İkinci bölüm. 20 Aralık Cuma. 56 yaşında olan Dragan Armanski, Hırvatistan'da doğmuştu. Babası Beyaz Rusya'da yaşayan Ermeni kökenli bir Yahudi, annesi de Yunan kökenli, Bosnalı bir Müslümandı. Kültürel terbiyesini annesinden alan Dragan, basının Müslümanlar olarak kategorize ettiği heterojen bir grubun içinde büyümüştü. İsveç Göçmen Bakanlığı'nın kayıtlarına nedendir bilinmez Sırp diye kaydedilmişti. İsveç vatandaşı olduğunu teyit eden pasaporttaki fotoğrafına bakılırsa köşeli yüzlü, güçlü çeneli, koyu sakallı ve şakakları ağarmış bir adamdı. Araplıkla hiçbir ilişkisi olmasa da ona genellikle Arap diye hitap ediliyordu. Değişik ırkların bir tür kesişme noktasını temsil eden Armanski, kendilerine ırk biyoloğu diyen manyakların büyük bir ihtimalle insan kerestesi diyebileceği bir tipti. Görünüşü bir parça Amerikan filmlerindeki ikinci sınıf mafya babası tiplemelerine benzese de mafya babalığıyla hiçbir ilişkisi yoktu. Yetenekli bir şirket ekonomisti olan Armanski, 1970'li yılların başlarında Milton Güvenlik Şirketi'nde muhasebe asistanı olarak işe başlamış ve 30 yıl içinde şirketin CEO'luğuna ve operasyon şefliğine yükselmişti. Güvenlik sorunlarına duyduğu ilgi zamanla gelişerek büyük bir tutkuya dönüşmüştü. Bu, strateji oyunu gibi bir şeydi. Tehditleri tanımlamayı, karşı stratejiler üretmeyi, endüstri casuslarından, şantajcılardan ve hırsızlardan her zaman bir adım önde olmayı gerektiriyordu. İşe yeni başladığında bir müşterisinin yaratıcı bir muhasebe aracılığıyla nasıl ustaca dolandırıldığını keşfeden Dragan, bu sahtekarlığın arkasında organize bir grubun varlığını da ispat edebilmişti. Bu olayın üzerinden 30 yıl geçmesine rağmen güvenlik önlemlerindeki küçük deliklerin kapatılmaması halinde ne tür sorunların yaşanabileceğini hiç unutmamıştı. Zamanla basit hesap adamlığından şirketin kaydettiği gelişmede pay sahibi önemli bir aktöre dönüşmüş ve ekonomik sahtekarlıklara karşı uzmanlaşmıştı. 5 yıl içinde şirketin yönetici kadrosunun arasında yer almış, bir 10 yıl sonra da hiçbir muhalefetle karşılaşmadan şirketin yöneticisi olmuş ve Milton Güvenlik Şirketi'ni İsveç'in en becerikli, en saygın güvenlik şirketlerinin arasına sokmayı başarmıştı. Milton Güvenlik Şirketi'nin 380 çalışanının yanı sıra 300 kadar da dışarıdan yardım eden güvenilir elemanı vardı. Ama Falek ya da İsveç Güvenlik Servisi ile karşılaştırıldığında hala küçük bir şirketti. Armanski çalışmaya başladığında şirketin adı Frederick Milton Genel Güvenlik Anonimi Şirketi'ydi ve müşterilerinin çoğu mağaza bekçisi ya da kaslı güvenlik elemanlarına ihtiyaç duyan alışveriş merkezleriydi. Armanski'nin yöneticiliğinde şirket uluslararası faaliyet gösterebilmek için ismini Milton Security olarak değiştirmiş ve en son teknoloji ürünlerine yatırım yapmıştı. Personel politikasını değiştiren Armanski, meslekten atılmış gece bekçileri, üniforma fetişistleri ve jimnastikçilerin yerine işinin ehli, becerikli elemanları almış, eski polisleri, terörizm konusunda bilgi sahibi siyaset bilimcilerini, kişisel koruma uzmanlarını, istihbaratçıları ve her şeyden önce telefon ve bilgisayar uzmanlarını şirketin bünyesine katmıştı. Büyüyen şirket, Solna'dan Stockholm merkezindeki Sulusen'e taşınmıştı. 90'lı yıllara adım atıldığında Milton Security, değişik müşteri gruplarına, orta büyüklükteki şirketlere ve çok zengin özel kişilere hizmet sunabilecek bir donanıma sahip olmuştu. Yeni zengin olmuş rock yıldızları, borsa spekülatörleri ve yüksek tazminatlarla işlerinden ayrılmış şirket yöneticileri, Milton'ın müşterileri arasındaydı. Şirket faaliyetleri, özel korumalar temin etmek ve dış ülkelerde özellikle de Orta Doğu'da faaliyet gösteren İsveç şirketlerinin güvenlik sorununu çözmeye yoğunlaşmıştı. Milton'ın gelirlerinin %70'lik bir kısmı bu hizmetlerden elde ediliyordu. Armanski'nin yöneticilik yaptığı yıllarda şirketin cirosu %40 artarak yıllık kazancı 2 milyar krona yaklaşmıştı. Güvenlik gerçekten de karlı bir iş koluydu. Şirket faaliyetleri 3 temel alana ayrılmıştı. Düşünülebilir ya da muhayyel tehlikelere karşı güvenlik danışmanlığı, güvenlik kameraları, hırsız ya da yangın alarmı, elektronik kilitleme mekanizması ve bilgisayar donanımı kurulmasını içeren karşı önlemler seksiyonu, gerçek ya da hayali tehditlerle karşı karşıya olan şirket ya da özel şahısları korumak için özel güvenlik. Özel güvenlik pazarı 10 yıl içinde 40 kattan daha fazla büyümüştü. Bu alanın en yaygın müşterileri son yıllarda ortaya çıkan bir biçimde zengin olmuş kadınlardı. Eski erkek arkadaşları, kocaları ya da onları televizyonda görüp de dar kazaklarına ya da dudak boyalarının rengine vurulan serserilere karşı korunmak için şirkete başvuruyorlardı. Milton Security, Avrupa ve Amerika'da faaliyet gösteren tanınmış güvenlik şirketleriyle de işbirliği yapıyor ve İsveç'i ziyaret eden uluslararası ziyaretçilerin de güvenliğini sağlıyordu. Örneğin Trollhättan'da, 2 aydır süren bir film çekimine katılan tanınmış Amerikalı bir aktristin ajansı, kadının statüsü gereği korunması gerektiğini düşünerek şirkete başvurmuştu. Amerikalı aktrist, otelin etrafında yaptığı o eşi benzeri olmayan gezintilerini şirketin aldığı önlemler sayesinde yapabilmişti. Yalnızca birkaç kişinin çalıştığı PU ya da PUUNT, parantez içinde özel araştırma denilen kısmen daha küçük, dördüncü bir bölüm daha vardı. Bu bölüme şirket jargonunda esrar keşler deniliyordu. Armanski bu bölümden pek hoşlanmazdı. Bir kere ekonomik açıdan çok karlı değildi. Üstelik gizli izleme cihazları yerleştirmekten ve teknik bilgiden daha çok değerlendirme yeteneği ve beceri gerektiriyordu. Kişisel araştırma başvuruları, eğer basit kredi bilgilerinin, iş başvurusunda bulunanların geçmişlerinin, bir şirket çalışanının şirket bilgilerini dışarı çıkartıp çıkartmadığının ya da bir suça bulaşıp bulaşmadığının araştırılması ise ancak o zaman kabul ediliyordu. Bu gibi durumlarda operasyon faaliyetlerinin bir bölümünü esrar keşler üstlenirdi. Bu bölümün müşterileri kişisel problemlerini şirkete taşıdıkları gibi boş konuşmaya da çok hevesli olurlardı. Kızımın arkadaşlık yaptığı serserinin kim olduğunu öğrenmek istiyorum. Karımın ihanet ettiğini düşünüyorum. Oğlum iyi çocuk ama kötü arkadaşları var, bana şantaj yapıyorlar. Armanski bu tür başvuruları genellikle reddederdi. Ona göre yetişkin bir kız, canı hangi serseriyi istiyorsa onunla arkadaşlık yapma hakkına sahipti. Sadakatsizlik sorunlarını da eşler kendi aralarında çözmeliydiler. Bu tür gizli araştırmalar, Milton Security'nin hukuki olarak başını ağrıtabilecek ve skandallara sürükleyebilecek potansiyel tehlikelerle de doluydu. Bu nedenle Armanski, toplam cirodaki payı ne olursa olsun bu tür işlere karşı çok dikkatli davranırdı. Aksi gibi o sabah önüne gelen başvuru böylesi kişisel bir araştırmayla ilgiliydi. Armanski rahat koltuğuna yaslanmadan önce kırışmasın diye pantolonunu düzeltti. Kendinden 32 yaş daha küçük olan meslektaşı Lisbeth Salander'i şüpheyle inceledi ve belki de bininci defa prestij sahibi bir güvenlik şirketinde ondan daha yetenekli bir elemanın ortaya çıkmayacağına karar verdi. Ona karşı hala mantıklı ya da mantıksız bir takım şüpheler duysa da meslek hayatında karşılaştığı en yetenekli araştırmacı tartışmasız Lisbeth Salander'di. Salander 4 yıldır ona çalışıyordu. Bu sürede üstlenip de başaramadığı ne bir iş vardı ne de baştan sağma bir rapor yazmıştı. Tersine yazdığı bütün raporlar yalnızca onun klasında birini yazabileceği kalitedeydi. Armanski bu kızın özel bir yeteneğinin olduğuna ikna olmuştu. Kredi bilgileri toplamayı ya da polis kayıtlarını incelemeyi kim olursa olsun yapardı ama hayal gücüne başvuran Salander her zaman istenilenden daha fazlasıyla gelirdi. Armanski onun bunu nasıl başardığını hiçbir zaman anlayamamıştı. Bazen onun bilgi toplama yeteneğinin bir tür büyücülük olduğunu düşünürdü. Salander bürokrasinin tuttuğu arşivlerin içini dışını bilir, en karanlık adamlar hakkında bile bilgi toplamayı becerirdi. Daha da önemlisi, araştırdığı kişinin en gölgede kalmış alanlarında bile gezinebilirdi. Ortaya çıkartılması gereken bir pisliğin varlığını sezdiğinde güdümlü bir füze gibi hedefe kilitlenirdi. O her zaman becerikliydi. Lisbeth'in hazırladığı raporlar, radarlarına yakalananlar için tam bir felaket olabilirdi. Armanski'nin hatırladığı her seferde hala terlediği bir olay vardı. Bir ilaç şirketi toplu ilaç alımından önce ilaç sektöründe çalışan bir araştırmacı hakkında bilgi talep etmişti. Bu rutin bir kontroldü. Ancak bir hafta içinde sonuçlanması beklenen araştırma daha uzun sürmüştü. 4 hafta süren bir sessizlikten sonra bütün sıkıştırmaları aldırmayan Salander, araştırdığı adam hakkında kapsamlı bir raporla çıka gelmişti. Adam sübyancıydı. Tallinn'de fahişeliğe zorlanan 13 yaşında kızlardan biriyle en az 2 defa birlikte olmuştu. Ayrıca birlikte yaşadığı kadının kızıyla da uygunsuz bir ilişki kurduğuna dair işaretler vardı. Salander'in bazı özellikleri Armanski'yi zaman zaman sıkıntıya sokardı. Örneğin sübyancı olayı da bunlardan biriydi. Hazırladığı raporun içeriği hakkında ne önceden telefon açarak Armanski'yi uyarmış ne de odasına gelip görüşme talep etmişti. Aksine hiçbir uyarıda bulunmadan bir akşam tam da Armanski ışıkları söndürüp evine gitmeye hazırlanırken bir nükleer bomba kadar tehlikeli bu raporu Armanski'nin masasına bırakıvermişti. Raporu çantasına koyan Armanski, onu ancak Lidingö'deki villasının oturma odasında karısıyla bir şişe şarap içip televizyon seyrederken inceleyebilmişti. Rapor, her zamanki gibi dipnotlar, alıntılar ve gösterdiği kaynaklarla neredeyse bilimsel bir kesinlikle hazırlanmıştı. İlk sayfalarda adamın geçmişi, eğitimi, kariyeri, ekonomik durumu anlatılıyordu. 24. sayfada Salander bir ara başlık açarak sanki adamın Solentuna'da oturduğunu ya da mavi bir Volvo'su olduğunu anlatır gibi tarafsız bir ifadeyle bombalarını patlatarak adamın Tallinn'e yaptığı seks seyahatlerini anlatıyordu. İddialarını desteklemek için içinde 13 yaşındaki kızın adamla çekilmiş fotoğraflarının da olduğu kapsamlı bir ek dosya hazırlamıştı. Fotoğraflar Tallinn'deki bir otelin koridorlarında çekilmişti. Adamın eli kızın kazağının içindeydi. Lisbeth Salander bir biçimde kızla da ilişki kurmuş ve yaptığı ayrıntılı konuşmaları bir kasete kaydetmişti. Rapor tam da Armanski'nin kaçınmaya çalıştığı türden bir sıkıntıya neden olmuştu. Önce doktorunun midesindeki yara için verdiği tabletten birkaç tane almak zorunda kalmış. Arkasından da bilgi talep eden müşteriyi çağırarak tatsız bir konuşma yapmıştı. En sonunda da müşterisinin isteksizliğine rağmen elindeki belgeleri derhal polise teslim etmişti. Bu rapor, Milton Security'yi suçlama ve karşı suçlamalardan oluşacak bir karmaşanın içine çekebilirdi. Eğer belgeler gerçeği yansıtmıyorsa ya da adam mahkeme tarafından suçsuz bulunursa, şirket hakkında bir dizi karşı dava açılabilirdi. Yani tam bir kabustu. Bununla birlikte Armanski'yi en çok rahatsız eden şey, Salander'in dikkat çekici duygu yoksunluğu değildi. Söz konusu olan şey, imajdı. Milton'ın dengeli, muhafazakar bir imajı vardı. Salander'in resimdeki yeri ise, züccaciyeci dükkanına girmiş fil gibiydi. Solgun, hastalıklıymış gibi zayıf, saçları kısacık kesilmiş, burnuna ve kaşlarına piercing takmış bu kızın en becerikli araştırmacısı olmasına alışmakta güçlük çekiyordu Armanski. Salander'in boynunda 2 santim uzunluğunda bir yaban arısı, sol kolunun pazısı ve bileğinde de kol bandı dövmeleri vardı. Ayrıca Salander'in askılı elbise giydiği bir gün, sol kürek kemiğinde büyük bir ejderha dövmesi olduğunu da görmüştü. Saçlarının doğal rengi kırmızıydı ama o kuzguni siyaha boyuyordu. Bu haliyle bir grup hard rockçı ile bir hafta cümbüş yapıp uzun süre uyuduktan sonra yeni uyanmış birine benziyordu. Yemekle bir sorun olmadığı gibi abur cubur şeyler yemekte de üstüne yoktu. Yani o doğuştan zayıftı. Kadın olduğu ancak ince kemik yapısından, bileklerinden, küçük ellerinden ve elbisesinin altından zar zor görünen göğüslerinden anlaşılabiliyordu. 24 yaşındaydı ama 14 yaşında bir kız çocuğu gibi görünüyordu. Ağzı geniş, burnu küçüktü. Kemikli yanakları ona bir parça oryantalist bir hava veriyordu. Sanki bir örümcek gibi hızlı ve sessiz hareket ediyordu. Bilgisayarın başında çalışırken parmaklarının tuşların üzerinde uçtuğunu sanırdınız. Sahip olduğu vücutla moda dünyasında kariyer yapması imkansızdı ama yüzü, doğru bir makyaj ve yakın çekimle her türlü reklam afişine yerleştirilebilirdi. Makyajı bazen dudaklarını itici bir siyaha boyasa da dövmeleri, burnundaki ve kaşlarındaki piercinglerle anlaşılmaz bir şekilde çekici bir kadındı. Aslında Dragan Armanski'nin böyle biriyle çalışması şaşırtıcı bir şeydi. normalde Armanski'nin görmeyi arzu edebileceği, hele iş önerebileceği biri hiç değildi. Milton Security'ye ayak işlerini yapsın diye alınmıştı. Yaşlı J.F.A. Milton'ın özel işlerine bakan, yarı emekli avukat Holger Palmgren ondan biraz sorumlu olsa da zeki bir kız diye bahsetmiş, Armanski'den ona bir şans vermesini rica etmişti. Armanski gönülsüz de olsa söz vermişti. Çünkü Palmgren hayır sözcüğünü ısrarını iki katına çıkartmak için bir çeşit teşvik gibi görenlerdendi. Bu tür insanlara hiç direnmeden evet demek daha hayırlıydı. Armanski, Palmgren'in kendini sorunlu gençlere ve diğer sosyal saçmalıklara adadığını biliyordu ama ne olursa olsun hükmüne güvenilirdi. Lisbeth Salander'i görür görmez verdiği sözden pişman olmuştu. Armanski'nin gözünde bu kız yalnızca sorunlu değil, sorun kavramının kendisiydi. Ortaokulu terk etmiş, her türlü eğitimden yoksun biriydi. İlk aylarda tam gün çalışıyordu. Tabii onun yaptığına tam gün çalışma denebilirse. Arada bir iş yerinde boy gösteriyordu işte. Kahve yapıyor. Postaları alıyor. Fotokopi makinesiyle ilgileniyordu. İş saatleri ya da çalışma rutinlerini hiç mi hiç ciddiye almıyordu. Buna mukabil çalışma arkadaşlarını sinir etme konusunda üstüne yoktu. Kısa zamanda beyni iki hücreli kız lakabıyla ünlenmişti. Hücrelerden biri nefes almasına, diğeri de ayakta durmasına yarıyordu. Kendisi hakkında asla konuşmazdı. Onunla konuşmaya çalışan iş arkadaşları çok nadir yanıt alabildikleri için hemen pes ederlerdi. Şakaya karşı asla hoşgörü göstermezdi. Şakaya yeltenene ya kocaman gözlerle boş boş bakar ya da rahatsızlığını açık bir şekilde gösterirdi. Bununla birlikte eğer biri onunla dalga geçmeye kalkarsa birdenbire öylesine değişiverirdi ki iş yerinin genel jargonunda bu değişimi adlandıracak hiçbir şey bulamazdınız. Onun davranışları ne güven ne de arkadaşlık telkin ederdi. Kısa zamanda Milton'ın koridorlarında başıboş dolaşan, dışlanmış bir kediye dönüşmüştü. Bir ay süren kesintisiz bir karmaşadan sonra Armanski yol vermek için onu bürosuna çağırmıştı. Armanski'nin sayıp döktüğü suçlarını sessizce dinleyen Salander'in hiç itiraz etmediği gibi yüzü bile değişmemişti. Armanski onun davranış bozukluklarını anlatıp bitirerek yeteneklerini daha iyi değerlendirebilecek başka bir şirkette iş bulması faslına geldiğinde Salander sözünü kesivermişti. Armanski onun ağzından ilk defa bir sözcükten fazlasının çıktığını duyacaktı. Bak, eğer bir bekçi istiyorsan işçi bulma kurumuna gidip önüne gelen birini alıp dönebilirsin. Ben her şey ve herkes hakkında istihbarat toplayabilirim ama sen bana posta ayıklatmaktan başka bir şey yaptıramayacak kadar aptalsın. Armanski kızı şaşkınlıktan dilini yutarak nasıl dinlediğini hala hatırlıyordu. O senin morg.com şirketine yönetimi almayı düşündüğü o züppeler hakkında değersiz bir rapor hazırlamak için tam 3 hafta harcadı. Şimdi önünde duran o boktan raporun fotokopisini ben yaptım. Gözlerini rapora diken Armanski ilk defa sesini yükselterek gizli bir raporu okuyamazsın demişti. Aslında öyle olması gerekir ama senin şirketinde güvenlik zafiyeti var. Senin direktiflerine göre o raporu kendinin kopya etmesi gerekirdi ama dün bara gitmeden önce bu işi bana yıktı. Ayrıca daha önce hazırladığı bir raporu da birkaç hafta önce yemekhanede bir masanın üzerinde buldum. Ne yaptın? Ne yaptın? Diye şaşkınlıkla patlamıştı Armanski. Sakin ol, onu kasasına koydum. Özel belge kasasının şifresini sana mı verdi? Diye solumuştu Armanski. Yok, tam öyle değil. Ama bilgisayarının şifresiyle birlikte bir kağıda not edip yazı masasının altına yapıştırmış. Neyse, asıl sorun senin o kokmuş özel dedektifinin araştırdığı kişi hakkında 5 para etmez bir rapor hazırlamış olması. Örneğin adamın kumar borçlarının olduğunu, elektrik süpürgesi gibi kokain çektiğini ve ayrıca kız arkadaşının yediği dayaklar nedeniyle kadın sığınma merkezine başvurduğunu da atlamış. Salander susmuş. Armanski birkaç dakika sessizce söz konusu raporun sayfalarını karıştırmıştı. İyi hazırlanmış gibiydi. Anlaşılır cümleler kurulmuş, bir sürü kaynak gösterilmiş, arkadaşları ve tanıdıklarından adam hakkında görüş alınmıştı. En sonunda Armanski başını rapordan kaldırmış ve yalnızca kanıtla demişti. Ne kadar zamanın var? 3 gün. Eğer bunu cuma günü öğleden sonraya kadar başaramazsan işten atılacaksın.